Yayınımıza Harun Yahya TV'den, Altuğ Berker, Akın Gözükan, Serdar Aslan ile birlikte evrim teorisinin bilimsel geçersizliği üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun.
Evet, sağ olun.
Şimdi bu evrim teorisinin geçersizliğine devam edelim. Hücrede çok ilginç bir sistem var. Şimdi evrimciler diyor ki yani geçen programda da gördük işte haşa doğal şartlar işte bunu yaptı diyor. Halbuki doğal şartların her birini incelediğimizde Allah'ın dilemesi müstesna bunlar yıkıcı etkiye sahip. Yani böyle bir geliştirici bir özelliği kesinlikle yok. İşte sıcaklık böyle, oksijen böyle, ultraviyole böyle bunların her birinin kontrol altında tutulmadığı takdirde değil fayda. Kesinlikle sisteme çok büyük zararlar var. Şimdi bunlarla ilgili bir örnek göreceğiz. Hücrede kontrol altında tutulması gereken en önemli şeylerden biri de asit bazlar. Asit bazlar kısaca işte hücredeki hidrojen yoğunluğuyla alakalı bir kavram. Ne kadar hidrojen yoğunluğu artarsa asitliği o kadar artıyor. Peki bunun önemi ne? Önemi şu. Hücrede robot moleküller var, enzimler. Bu enzimlerin en önemli görevi doğru şartlarda faaliyetlerini yapabilmeleri. Doğru şartlardan biri de uygun asit baz değerlerinde olmaları. Mesela midemizin asit bazlığı, yani asitliği çok yüksek. Yaklaşık 2 diye bir rakamsal bir ifadesi var. Orada çalışan enzimler başka asit baz değerlerinde çalışmıyorlar. Yani onun orada olması gerekiyor o değerin. Mesela 5 olsa olmuyor, 7 olsa olmuyor. 2 olması gerekiyor. Sadece böyle organlarda değil, hücrenin içinde de bunun böyle olması gerekiyor. Hücrenin içinde, yani hücrenin içi şehir gibi dedik. O şehrin de bir sürü bölümü var. O bir sürü bölümün farklı farklı asit baz değerleri var. Ve bunun böyle de olması gerekiyor. Çünkü o enzimlerin o değerlerde çalışabiliyor. Mesela ekranda da gözüküyor. Burada işte çeşitli yerler gözüküyor. Endoplazmik retikulumdan Golgi'ye kadar hatta hücre zarına kadar bir yol var. Burada 6,7'den başlamış ta 5,5'a kadar gidiyor asit baz değerleri. Hücrenin kendi içinde de bir tür bir mide var. Ona da lizozom organı deniliyor. Onun içinde de asitlik çok son derece yüksek. Dolayısıyla görüyoruz ki farklı farklı asit baz değerleri var. Bir kontrol mekanizması olmazsa böyle hassas değerler elde edilmez. Bunlar da olmazsa enzimlerin varlığının hiçbir önemi yok. Enzimler çalışamaz. Dolayısıyla hani evrimciler hayal ediyor ya keşke bir şey olsa böyle tesadüfen protein olsa, enzim olsa. Hatta onun hesaplarını da yapıyorlar. Kolaylaştırılmış varsayımlarla. Onun hiçbir önemi yok. O enzimler doğru aminoasit dizileriyle olsa bile, doğru üç boyutlu yapılarıyla olsa bile, üzerlerine doğru mineraller yerleştirilse bile bunun hiçbir anlamı yok. Onlar doğru asit baz değerlerinde de bulunmak zorunda. Peki bu nasıl sağlanıyor? Yani o kadar farklı asit baz değerleri var ki kendine özgü asit baz değeri nasıl sağlanıyor? Elbette ki bu tesadüfen olmuyor. Allah bunun için mükemmel bir sistem yaratmış. Şimdi onu göreceğiz. Bakın bu sağda ekranda görüyoruz. Son derece ileri teknoloji bir motor var. Solda da bir motor var. Yani bu şu an insanoğlunun karşılaştığı en küçük motor. Ve kompleksliği son derece yüksek. Çok sayıda protein parçasından oluşuyor. Her biri ayrı bir protein ve her biri ayrı bir yerde kodlanıyor bunların. Peki bu motor ne işe yarıyor? Proteinlerden oluşma, özellikle farklı proteinlerden oluşma protein ne işe yarıyor? İşte bunun görevi, bilim adamları bunu bulduklarında çok şaşırıyorlar. Ortamın asit bazlığını ayarlamak. Daha demin biraz önce demiştik ki asit bazlık hidrojen yoğunluğuyla alakalı bir kavram. Bunu bilircesine bu motor, yani hidrojen yoğunluğunun asit bazlığını ayarlayacağını bilircesine nerede bu asitliğin artırılması gerekiyorsa o tarafa doğru yönlendirilerek hidrojen iyonları pompalanıyor. Burada onun için özel bir sistem yaratılmış. Şöyle çok özel bir kanal var. Bu kanaldan hidrojen iyonları geçerken enerjisi oluyor onun. Bu enerji çakları döndürmede kullanılıyor. Bu şöyle çok ilginç bir şey. Biz barajlarda da bizim şehir elektriğimiz nereden geliyor? Yoğunluklu olarak barajlardan geliyor. Barajlarda bir potansiyel enerji vardır. Suyun birikim enerjisi. Bundan faydalanır. Yani suyun bir potansiyel enerjisi olduğu ve bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülebileceği bilinerek ona uygun motorlar yapılmıştır. Burada da aynı sistem var. Su yerine hidrojen iyonları kullanılıyor. Şimdi bu çok büyük bir mantık. Yani bu elektriğin keşfi, böyle barajlarda üretim ve oradan taşınması mantığı, yani bizim endüstrimizi mükemmel ilerletti. Hücrelerde ise bu ilk yaratıldığından beri çalışıyor. Hidrojen iyonlarının yoğunluğundan faydalanarak enerji üretimi ilk yaratıldığından beri kullanılıyor. Peki bunun detayları nasıl oluyor? Şimdi dedik ki her biri farklı bir parçadan oluşuyor bunların ve farklı yerlerde üretiliyor. Mesela bir şey düşünelim, şu bilgisayarı düşünelim. Bu bilgisayar bir sürü parçası var bunun. Her biri de farklı yerde üretiliyor. Bunların montajı gerekli. Doğru bir şekilde bir araya getirilmesi gerekli. Bunun bir akıl olmadan, yani bu bıraksak bunun bütün parçalarını bir kenara, çiplerini, işte ne bileyim klavyelerini, işte ekranını, hatta atomlarını bir kenara bıraksak, bunlar bir araya gelip bir motor oluşturur mu? Oluşturmaz. Elbette oluşmaz. Tabii. Kimse de buna ihtimal vermez. Bu da öyle. Bunun için de Allah mükemmel bir sistem yaratmış. Şimdi onu göreceğiz. Görevli montaj işçileri var. Montaj işçileri, bakın burada adım adım gözüküyor. Görevli montaj işçileri üretilen parçaları bir araya getiriyorlar. Kademe kademe, çok sayıda işçi görevli bunda. Ve bunu da doğru bir şekilde yapıyorlar. Yani mesela bunun nerede konumlandırılması gerekiyor? Hücrenin belli bölgelerinde. Mesela lizozomda, hücrenin midesinde. Bu midesinde doğru yer neresi? Onun şeyi, zarı. Zarına doğru bir şekilde yerleştiriliyor. Mesela yönü de doğru olmak zorunda. Hidrojen iyonlarının lizozomun içine doğru pompalanması gerekir. Bütün detaylarını bilircesine mükemmel bir şekilde bu enzimler zara yerleştiriyor bunu. Ondan sonra, şimdi bunun kontrolü de çok önemli. Eğer ki sürekli çalışsa bu sefer kontrolsüz bir şekilde asitlik artar. Onun doğru yerinde durması gerekiyor. Çünkü her enzimin kendine özgü bir asit bazlık aralığı var. Orada tutulması gerekiyor. Bunu da bilircesine, yani bu da çok büyük bir mucize, o ilgili asitlik yerine geldiğinde çalışması durduruluyor motorun. Bunun için de ayrı bir enzimler görevli. Yani o ikiye ayırıyorlar. Bu aşağıda da bir resmi var onun. İşte görevli enzimler uygun asitlik değerine geldiğinde bu motoru ikiye ayırıyorlar. İkiye ayrılmasıyla beraber enerjisinden yoksun olan motor artık hidrojen pompalayamaz hale geliyor. Dolayısıyla burada ne görüyoruz? Birincisi, doğru asitlik değerini nereden bilecek motor? Doğru parçaları motorun nereden üretecek hücre? Hani parçalar üretildi, bunu nasıl birleştirecek? Doğru yerde nasıl birleştirecek? Ve doğru zaman aralıklarında nasıl çalışacak? Bunların hiçbiri tesadüfen bilinecek şeyler değil. Her biri mükemmel bir akıl, bilgi ve şuurlu olacak işler. Dolayısıyla yani evrim teorisi neresine baksanız hakikaten çok büyük bir saçmalık.
Yani böyle evrimci bilim adamlarının, yani daha doğrusu inançlı bilim adamlarının pardon söylediği bir şey var. İndirgenemez kompleksik diye bir şey. İşte bir organın, bir yapının işte tek bir parçası olmadığında çalışamama durumuna indirgenemez kompleksik diyorlar. Mesela işte gözün 40 tane parçası var. Tek bir parçasını çıkardığımızda göz çalışmıyor, görmüyor kesinlikle. Şimdi ama canlılara baktığımızda Zerdan Hocam, özellikle senin anlattığın konularda çok dikkat çekiyor. Yani çok detaylı böyle ince yapılar, işte proteinler seviyesinde, hücreler seviyesinde ve de tek bir proteini çektiğimizde çalışmaz hale geliyor. Yani aslında indirgenemez komplekslik canlının ya hepsinde, tüm yapılarda var. İşte kalbin bir yapısından bir şeyi çektiğimiz zaman çalışmaz hale geliyor. Yani her yerde var indirgenemez komplekslik. Dolayısıyla bu evrim teorisinin kademeli kademeli gelişme iddiasını yerle bir ediyor. Yani işte mideyi düşünelim mesela. Biz bir şey yediğimiz zaman işte mide içerisine gidiyor yemek. Ondan sonra mide bir asit salgılıyor. Ama şimdi bu asit normalde bir demiri dahi eritebilecek bir asit. Yani normal değdiği zaman demiri dahi eritebilecek bir asit. Mide ilk başta kendi içine mukus denen bir maddeyle kaplıyor. Bu mukus sayesinde kendi salgıladığı Asit kendi kendini eritmiyor, mideyi eritmiyor. Normalde eritir gider. Şimdi evrimci mantıkla düşününce mutlaka bu mukus sisteminin olmadığı bir anın olması lazım. Yani biz şimdi tabii onların kafasıyla düşünüyoruz. Böyle bir şey zaten mümkün değil de. Hani onların mantığıyla düşündüğümüzde bu sistemin olmadığı bir anın olması lazım. O zaman ne oluyor? O canlı yemeği yediği zaman işte asidi bir salgılıyor mide. Normal vücudu parçalayıp çıkar yani. Hiçbir şekilde kurtulamaz. Şimdi dolayısıyla yani hiçbir yerde evrimin bu kademeli gelişme olayı hiçbir yerde geçerli değil kesinlikle. Bir video var, gösterelim mi onu?
Tabii ki, inşallah.
Şimdi burada Çağatay Tarhan isimli şahsın işte bilimin amacı tanımı var. Onu bir dinleyelim.
Bizim, yani bilim insanlarının yapmaya çalıştığı şey, maddenin fizik ya da kimya kanunlarıyla biyolojik olarak anlamlı bir şeyler üretip üretemeyeceğini, dışarıdan bir müdahale olmaksızın yapıp yapamayacağını ortaya koymak. Bilim adamlarının yüzyıllardır yaptığı şey aslında budur.
Şimdi burada bilim adamlarının yüzyıllardır işte doğadaki kanunlarla işte canlılığın nasıl oluştuğunu, işte canlılığın nasıl işlediğini araştırdığını söylüyor. Bir kere bu yanlış bir bilgi. Çünkü bundan 150 sene öncesine kadar, 100-150 sene öncesine kadar bilim adamlarının amacı şuydu. Allah'ın yeryüzündeki yaratma sanatını inceliyorlar bilim adamları. Yani işte bir canlıda Allah nasıl bir sanat göstermiş? İşte insan vücudunda Allah nasıl bir sanat göstermiş? Matematik yine Allah'ın sanatıydı. Yani o önceki bilim adamlarının görüşleri o şekildeydi. Matematiği de, fiziği de, biyolojiyi de hepsini Allah'ın sanatı olarak görüyorlardı ki öyle. Ve o şekilde detaylı olarak araştırıp Allah'a olan imanlarını artırıyorlardı. Mesela Einstein dinsiz bilim topaldır demişti. Onun haricinde yüzlerce bilim adamı var, binlerce bilim adamı var. Bizim amacımız diyorlar, genel olarak yani hepsinin ortak söylediği şey şu. Bizim amacımız yeryüzünde Allah'ın sanatını araştırmak diyorlar. Yani sadece şu son 150 senedir bu Darwinizm belası yüzünden bilimin amacı ne nasıl olduysa yani böyle Allah'ın varlığını nasıl inkar ederiz'e döndü. Yani biz her şeyi işte fizik yasalarıyla açıklayacağız. Tamam yani fizik yasalarını zaten bir yasa varsa yasanın koyucusu vardır. Kendi kendine bir yerde yasa oluşmaz kesinlikle. Biz öyle bir şey görmedik yani şu ana kadar. Yasa varsa eğer bir yerde tamam bunu şey yaparız. İşte böyle bir yasa var. Allah bu şekilde bir yasa koymuş deriz. Gerçekten de mesela işte biz nasıl burada durabiliyoruz? Yer çekimi. Allah vesile kılmış. O şekilde durabiliyoruz. Gemiler nasıl yüzüyor? Suyun kaldırma kuvveti diyoruz mesela işte. Onu o şekilde açıklıyoruz. Canlılık nasıl çeşitleniyor? Allah varyasyon mekanizmasını yaratmış. Varyasyonla canlılık çeşitleniyor. Hepsi açıklanıyor. Fakat bilim şunu açıklayamıyor. İlk canlı nasıl var oldu? Bunun bir kanunu yok yeryüzünde. Gözlemlenen bir kanunu yok. Bir canlı bir canlıya nasıl dönüştü? Bir tür bir türe nasıl dönüştü? Bilim şu anda bunu bulmadı. Yani bulmadı derken şunu buldu bilim. Kambriyen devrinde 100'e yakın canlı grubunun birden var olduğunu buldu. Bundan 3,5 milyar yıl önce ilk hücre ve bakterilerin var olduğunu, bundan 500 milyon yıl önce de Kambriyen devrinde 100'e yakın canlı grubunun birden var olduğunu buldu. Yani evrimci bilim adamları işte biz var olan kanunlarla işte her şeyi açıklarız gibi bir şey yapıyorlar ama şimdi kanunlarla da açıklansa yine kanun dediğimiz gibi Allah'ın varlığını gösterir. Ama şunu belirtmek çok önemli. İlk canlılığın nasıl başladığı birdenbire var olduğu için sadece bir ilahi açıklamayla açıklanabiliyor ve bir türün başka bir türe dönüşümü mümkün olmadığı için Allah'ın türleri ayrı ayrı birden yarattığını bilim buldu şu anda.
Zaten fosil kayıtları da bunu gösteriyor değil mi? Dediğin evet. gibi. O Kambriyen dönemine ait fosilleri 70 yıl sakladılar. Değil mi? O evet. sonra o müzenin deposunda bulundu. Nasıl oldu dediler bu iş? 70 yıl. Çünkü materyalizmin etkisi altındaydı o insanlar. Ve o yüzden o fosillerin de yaratılışı desteklediğini ispat ettiğini bildiği için kendi o dini inançları yani evrime olan batıl bağlılıkları, inançları nedeniyle fosilleri yaratılışı ispat eden fosilleri sakladılar 70 yıl boyunca. Kambriyen dönemi. Demin dediğin gibi 50'den fazla canlı çeşidi bir anda Kambriyen döneminde ortaya çıkıyor. Değil evet. mi? kompleks göze sahip canlılar var. Yani böyle onların bahsettiği gibi o dönem olsa ilkel canlı öyle bir şey değil. Kompleks. Değil mi? Her türlü organı tam olan yerinde fonksiyonlu, değil mi? Yani merceği var mesela. Göz yapısı çok farklı ve mükemmel.
Yani, 6000 tane gözü var. İlk mi? Oluşan hepsi... canlıda son oluşan en gelişmiş dedikleri canlıda 2 tane göz var.
Tabii.
Yani.
Dolayısıyla Kambriyen dönemindeki çeşitlilik yaratılışın delili.
İnşallah.
İnşallah. Evet.
Şimdi tabii bu bazı insanlar vardır. Böyle sahte maskeler takarlar. Yani gerçek yüzlerini engellerler. Yani orada karşında olduğun yüz aslında kendi yüzü değildir. Şimdi burada da böyle bir durum var. Yani burada konuştuğu adam, biz bilim adamları dediği bilim adamlığı yüzüyle konuşmuyor. Burada pagan rahipliği, materyalist felsefeye bağlılığıyla konuşuyor.
Dünyadaki evrimcilerini kastediyor.
Evet, yani bu genel olarak konuşuyoruz. Şimdi ne ilgisi var diyor işte dışarıdan müdahalenin olmaması üzerine bilim çalışıyor. Yani dışarı, zaten senin o dışarı dediğin şey tamamen yaratılan bir şey. Her an yaratılan bir şey. Yani madde dediğimiz bir şey bir defa yoktan yaratılıyor. Yani Big Bang'te beraber yoktan yaratılıyor. Bulunduğun her anda da öyle yoktan yaratılıyor. Yani bilim mesela bunu buldu. Diyor ki her an parçacıklarla antiparçacıklar bir araya gelir, yok olur diyor. Her an bir yoktan yaratılış zaten var. Her an sen zaten fizik kanunlarını beynin içinde görüyorsun. Yani o bir dışarıya ait yaptığın gözlemler senin aslında beynin içinde olan gözlemler. Onu beyninde sana kim gösteriyor o kanunları? Yani bir, mesela bir insan bir film gördüğünde, filmde düzenli kareler olduğunda o filmdeki düzenli kareler kendi kendine olmuş mu der? Yoksa o belli ki o filmi birisi yapmış mı der? O cahil adam durumuna düşer. Yani bir insan o film kendi oldu derse cahil bir insan durumuna düşer. Yani dolayısıyla böyle pagan rahipliğiyle hani bilimin tanımını kendi böyle felsefi inançlarına kılıf olarak yapma çalışması artık tutmaz. Yani o vakit geçti. Onu bırakmaları gerekir. Bir de yani işte biz söylüyoruz, diyoruz ki bak senin o tapındığın zaten Allah'ın kanunları olan fizik yasaları canlılık üretmiyor. İşte en basit yapı taşını dahi üretmiyor. Proteini üretemiyor. Proteini katlayamıyor. Proteini görev yerine götüremiyor. Protein üzerinde posta sistemi yapamıyor. Proteinde kalite kontrol sistemi yapamıyor. Yağları üretemiyor tesadüfler. DNA'yı tesadüfler üretemiyor. Hücrede bir organizasyon yapamıyor. Senin bu ilah edindiğin, tapındığın varlıklar, bunların hiçbirini yapma gücü yok. Yani bilim zaten bunu ortaya koyuyor. Yani mesela bir sanatçı düşünelim. Sanatçı elindeki malzemelerle bir şeyler üretir. Şimdi o malzemeler bir resim meydana getirirse o malzemelerle biri derse ki bu resim işte malzemeler tarafından yapıldı derse ahmakça olur bu. Yani mükemmel bir resim, mükemmel bir ressamı gösterir. Şimdi doğada da neticede senin tapındığın kuvvetler, dört çeşit kuvvet demiyor musun sen? İşte elektromanyetik kuvvet, işte zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, yer çekimi. Neticede her şeyi bu dört kuvvetle ifade edebiliyorsun. Peki bu dört kuvvet bir şuuru var mı ki böyle mükemmel mühendislik eserleri meydana getirsin? Yapamıyor. Evet. Yani bir sanatçı gibi böyle bir eser meydana getiremiyor. Zaten o kanunları da Allah yaratmış. Allah'ın kudretinin tecellisinden ibaret. Sen onu görüyorsun. Ya bir düzen ancak o düzeni meydana getireni gösterir. Dolayısıyla senin hiçbir tutunduğun bir yer yok. Yani artık o 200 yıl önceki böyle hiçbir şeyden habersiz cahillerin söyleyeceği şeyleri artık günümüzde de söylersen o zaman komik duruma düşüyorsun.
Evet. Ya bir de o söylenen kanunlar da yani sadece isim olarak konulan şeyler. Yani şimdi işte biz sürekli yerde durduğumuz için diyoruz ki yer çekimi kuvveti var. Yani Allah sürekli o şekilde yarattığı için böyle. Yani Allah istemezse eğer biz böyle duramayız. O zaman yer çekimi kuvveti diye bir şey kalmaz. Mesela bu işte çok fazla ısınma olduğu zaman bir dönem önce kuraklık olduğu zaman dediler ki işte küresel ısınma var dediler, değil mi? Herkes tüm dünya küresel ısınma, küresel ısınma. Hop, bir tek hocamız şunu söyledi. Küresel ısınma diye bir şey yok. Bunu bulamadılar ne olduğunu, anlayamadılar dedi. Metafizik bir durum var. Çünkü peygamberimiz hadislerinde bildiriyor. Aynı zamanda bir kuraklık olacağını bildiriyor. Anlayamadıkları için küresel ısınma dediler, dedi hocamız. Bundan 1,5-2 sene sonra gazete haberlerinde çıktı. Yağmurlar tabii sık yağmaya başlayınca. Dediler ki biz o zaman için yani anlayamadık. Farklı bir durum vardı. Anlayamadık. O yüzden küresel ısınma var dedik. Aslında küresel ısınma diye bir şey yok dediler. Yani bu gazetede internetten araştırabilirler bizi izleyenler de. Zaten yani çünkü şöyle bir durum var. Aynı zamanda bir kuraklık olacak ve ardından insanların artık yağmasın diyeceği kadar da yağmur yağacak diyor Peygamber Efendimiz. Aynı şekilde gerçekleşmiş oldu o da. Şimdi o biraz önce dediğin konuyla ilgili Serdar Hocam inşallah bir ayet okuyayım.
İnşallah.
Yani hiçbir şey yapamıyorlar gerçekten. İşte hücre yaptık diyorlar. Hücreyi laboratuvar ortamına sokup kendi kendine ürettiriyorlar. Ürettikleri ikinci hücreyi biz yaptık diyorlar. Halbuki senin hücre ürettik demen için bir kere ilk başta alacaksın aminositleri. Hatta aminositleri değil, atomu alması gerekiyor ilk başta. Ya hatta o da değil, atom yapması gerekiyor. Yani sıfırdan ürettim demesi için. Ama hiçbir şekilde yapamıyorlar tabii. Şeytan Allah'a sınırım. De ki, siz Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin. Yerden neyi yaratmışlar? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Diyor Allah. Fatır suresi 40. ayette. Yani yerden neyi yaratmışlar diyor Allah. Hiçbir şeyi kesinlikle yaratamayacaklarını, sadece var olan şeyleri kullanarak bir şeyler yapacağını bildiriyor inşallah. Allah'ın.
İnşallah. Tabii şu da var. Mesela bunlar hakkıyla materyalist olsa o zaman kuvvet denilen bir şeyi de kabul etmemeleri gerekir. Öyle ya hani görmediğine inanmıyor adam. Sen kuvvet dediğin şeyi görüyor musun? Kuvvet de senin izafi olarak nitelendirdiğin bir şey. Bu eğer Allah'ın kudretin tecellisi dersen bir mantığı olur.
Tabii.
İkinci olarak mesela kuvvet diyorsun. Kuvvet, ondan sonra da bir başka bilim adamı diyor ki o kuvvet de değil de potansiyel enerjisinin değişimi diyor. Bir başka bilim adamı gelip onun üzerine başka bir kavram koyuyor. Dolayısıyla yani sen zahiri sebepler üzerinden peşinden gidersen hiçbir zaman varamayacağın bir şeye doğru gidersin. Yani gerçek sebep, gerçek kudret bütün bu yaratılanların dışında olan bir kuvvettir. Allah ayetinde buyuruyor, doğmamış ve doğurmamıştır diyor. Doğmamış ve doğurmamış olan biri yapabilir bu evreni. Neticede fizik kuvvetleri de yaratılan kavramlardır. Kuvvet, enerji bunların her biri yaratılmış kavramlardır. Kendi başına kabul ederse, ona bir ilahlık atfederse o zaman çok yanlış eder. Doğru da olmaz yani.
Evet. Şimdi bu evrimcilerin bu evrim teorisini din olarak savunduğunu gösteren bir yazı okuyayım ben. Yine bir evrimci Richard Lewontin, materyalist birisi. Şimdi materyalizmi niye benimsediğini ve bilimsel gelişmelerle ne kadar alakasız olduğunu söylemiş. Şöyle diyor, bizim materyalizme bir inancımız var diyor. Şimdi materyalizme bir inancımız var diyor. Normalde bilimsel bir şey olsa ne denir? Biz materyalizmi net bir şekilde bilimsel olduğunu biliyoruz der değil mi? Hayır öyle demiyor. Bir inancımız var. A priori yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz diyor. Şimdi bu çok önemli. Kurguluyoruz kelimesi çok önemli gerçekten. Çünkü evrimcilere ve materyalistlere baktığımız zaman hiçbir zaman bilimsel verilere göre hareket etmiyorlar. Sadece bir kurgulama içerisindeler. İşte bir kemik buluyor, bir diş buluyorlar mesela. Hatta gösterelim onu. Tamam.
Nebraska adamı.
Evet, Nebraska adamı mesela. Şimdi burada 1922 yılında Henry Osborne isimli işte Amerikan Doğa Tarihi Müzesi müdürü bir tane azı dişi buluyor. İşte şu sağdaki gibi bir diş. Ve de şimdi bir dişten yola çıkılarak ne yapılır en çok? İşte bu diş bir canlıya ait denir değil mi? En fazla bu denir. Yani başka bir ikinci bir sonuç çıkmaz yani bundan. Çok daha ileri bir sonuç çıkmaz. Fakat işte bu biraz önce bahsettiğimiz materyalizme olan bağlılıklarından dolayı ona özel yani onu ispatlayacak şekilde şeyler kurguluyorlar kendi deyimiyle. Şimdi burada bir dişten yola çıkarak şu soldaki canlıyı çiziyorlar. Yani kendilerince işte yarı maymun, yarı insan. Hatta onun yanında eşini de çiziyorlar. Bir dişten yola çıkarak bulundukları ortamı hatta elindeki eşyayı dahi kullandığı tahta benzeri ilkel diye tabir edilebilecek eşyayı hatta saç uzunluğunu dahi her şeyi çiziyorlar. Sadece bir dişten yola çıkarak. Şimdi burada bakıyoruz böyle bir dişten yola çıkarak böyle bir şey yapılmaz. Ki zaten sonra da 1927'de o dişin geri kalan parçaları bulunuyor. Bu ne bir insana ait ne bir maymuna ait. Sadece bir yaban domuzuna ait olduğu ortaya çıkıyor.
Evet. İşte Allah rezil ediyor böyle. Yani bir tuzak kurmaya çalışıyorlar. Allah da tuzaklarını başlarına geçiriyor. Şimdi ben hani adam doğa kanunlarına tapınıyor ya. Evet. İşte doğa kanunlarının bir şey yaptığını iddia ediyor. Şimdi bir tane örnek bakalım. Şimdi burada bir resim görüyoruz. İtfaiyede görevli insanlar hakikaten çok fedakar oluyorlar. Hayatlarını riske ederek, değil mi? Bizim diğer vatandaşlarımızın canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bu hakikaten de çok fedakarca bir davranış. Şimdi hücrelerde de benzer bir durum var. Hücreler farklı sıcaklık ortamlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani değil mi? Bazen çok sıcak ortamlara denk geliyor. Halbuki hayatın yapısı çok zayıftır. Yani Allah öyle yaratmış. Proteinler mesela biraz bir sıcaklık gördüğünde çok kolay şey yapıyorlar, bozuluyorlar. Evet. Arada bağları var bunların amino asitler arasında. Bu bağlar gevşiyor. O gevşemesiyle buna denatüre protein deniliyor. Ondan sonra biraz daha bozuldu mu? Yani biraz daha sıcaklık maruz kaldı mı? Sıcaklığa maruz kaldı mı? Bu sefer de tamamen bozulup diğer proteinlerle birleşiyorlar. Böyle çöp yığınlar oluşuyor hücrede. Ve eğer bu şey yapılmazsa, kontrol altında tutulmazsa hücrede çok ciddi problemlere sebep oluyor. Bir defa o proteinler olmuyor bir. İkincisi o çöp yığınları olması hücredeki işleyişi aksatıyor. Ve çeşitli hastalıkların sebebi de bu tarz proteinlerin olmayışıdır. Yani düzenleyici proteinlerin olmayışıdır. Ne var? Çok ilginç bir şey buldular. Bazı proteinler üretiliyor. Sıcaklık arttığında ısı şok proteinleri deniliyor bunlara. Diğer proteinlerin etrafında bir koruma ağı oluşturuyorlar. Yani ne kadar mükemmel. Bir, kendisi o ısıdan fazla etki edilmeyecek şekilde Allah bir özellik yaratıyor. İkincisi, onlara bozulan proteinlere destek oluyor. Normalde o sıcaklık bunu bozuyor. Peki bu ısı şok proteinlerin olmadığı hücreler ne oluyor? Evrimleşiyor mu? Hayır, evrimleşmiyor. Aksine gücünden gidiyor ve ölme doğru sürükleniyor. Dolayısıyla yani evrimcilerin tapındığı her varlık kesinlikle evrimleştirici hiçbir özelliği yok. Aksine Allah'ın varlığının birliğinin delillerini ortaya koyuyor. Yani onu artık hakikaten bıraksınlar. Yani çok cahilce davranıyorlar. Bu kadar bilgiden sonra böyle bir şey yapmaları çok saçma.
Şimdi videolar var. İsterseniz yine videolarla devam edebiliriz. Yine enteresan, Aslı Tulun isimli bayanın enteresan bir iddiası var. Daha doğrusu iddia değil de bir soruya şöyle bir soru var. Biz aynı evrimin şöyle bir iddiası olduğu için aynı atadan geldiğimizi iddia ediyor evrim. Aslı Tulun'a soruyorlar. Bizim aynı atadan geldiğimizi nereden anlıyoruz diyorlar bilimsel olarak. Şöyle enteresan bir cevap veriyor.
Biz aynı atadan geldiğini kabul ettiğimiz için bu yöntemi kabul ediyoruz.
Evet, şimdi burada aynı atadan geldiğimizi nereden biliyoruz diye sorulduğunda biz aynı atadan geldiğini kabul ettiğimiz için bu yöntemi kabul ediyoruz diyor. Şimdi burada bilimsel bir açıklama var mı? Bilimsel bir açıklama yok. Yani aynı atadan geldiğimizi kabul ettiğimiz için diye bir açıklama olur mu yani normalde? Bunun bilimsel delillerini sunarsın. İşte biz şöyle bir gözlem yaptık, bir laboratuvar ortamında şöyle bir deney yaptık, canlılar arasında şöyle bir geçişin olduğunu gözlemledik dersiniz değil mi? Normalde budur. Ama biz diyor ki biz onu kabul ediyoruz diyor bu yöntemi. O yüzden öyle diyor. Şimdi bilim bu şekilde işlemez yani. O şekilde buna anca bir pagan dini denebilir. Yani dinlerde vardır gerçekten. Allah'ın mesela Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın hak kitabı olduğu net gözüküyor inşallah. Ve her şeyin hak olduğu belli. İşte bakıyoruz Kur'an mucizeleri var. 200'ün üzerinde bilimsel bilgi. 1400 sene öncesinden haber verilmiş, daha yeni bulunuyor şu anda. Bilim daha yeni keşfediyor ve onlarca bilim adamı Müslüman oldu. Bu bilimsel bulguları bulanlar çoğu Müslüman oldular. Şimdi din de bu şekilde oluyor. Ama sen şimdi batıl bir dini savunuyorsun. Hiç olmayan şeyleri kabul ediyorsun. Eski Yunan'dan gelen, oradan işte Sümerler'den gelen bir din sadece bu. Şimdi öyle olunca tabii bu şekilde açıklamalar da normal oluyor. Yine başka bir iddia var. Video. Ona bakalım isterseniz. Şimdi proteinlerin oluşumunda işte bir protein oluşma ihtimalinin 10 üzeri 950'de 1 olarak biliniyor. Yani onun yanına 950 tane sıfırı koyuyoruz. O kadar ihtimalde sadece bir ihtimalden protein oluşuyor. Amino asit diziliminden. Şimdi buradaki arkadaş da normalde aslında bu kadar da bir ihtimal değildir. Ortamda çok amino asit olursa bu zaten kaçınılmaz bir gerçektir diyor. Şimdi ona bakalım.
Canlının içinde, hatta cansız ortamlarında ve süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane değildir. Hatta sayıda hesaplanamayacak kadar çoktur. Buraya bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında kaçınılmaz olarak bunun var olduğu ortaya çıkar.
Şimdi bu olasılığın yanlış hesaplandığını söylüyor buradaki şahıs. Şimdi çünkü diyor siz birer birer hesaplıyorsunuz diyor amino asitleri.
Olasılığa yanlış demiyor da madde çok diyor. Dolayısıyla imkan dahilindedir diyor.
Halbuki evet yani bu, şey evet. olarak mantık olarak yanlış evet. olduğunu söylüyor. Çünkü siz birer birer hesaplıyorsunuz diyor. İşte amino asitleri teker teker alıyorsunuz diyor. Halbuki doğada amino asitler çok sayıda vardır diyor. Şimdi bunun bir kere çok fazla yanlış tarafı var. Hemen sayalım yanlış noktaları nedir diye. Bir kere canlı oluşturan sol elli amino asitler öyle doğada çok sayıda olmayı bırakıp bir tane bile olmuyor. Çünkü oksijen olan ortamda amino asitler direkt parçalanıyor. Yani bu şahsın dediği gibi böyle çok olma ihtimali zaten yok. Bir tane olma ihtimali bile yok. Dediğimiz gibi direkt oksijen parçalıyor. Onun haricinde biz öyle bir ortam oluştursak ki işte amino asitlerin zarar vermeyeceği oksijensiz bir ortam oluştursak ve amino asitleri de doldursak oraya. Milyonlarca, katrilyonlarca artık. Ne kadar istiyorlarsa dolduralım. Yine ortaya kesinlikle bir protein çıkmıyor. Yani bu senelerdir deniyorlar zaten bunu. Evet. Kendi kendine oluşmasını bırakın. Yani laboratuvar ortamında amino asitleri birleştirip bir protein zaten akıllı bir varlık olan insan şu teknolojisiyle zaten yapamıyor. Bu arkadaş ne diyor? Doğada diyor çok fazla amino asit var zaten diyor. Yanlış. Şimdi
bu arkadaşın
birleşince evet. protein olacağını iddia ediyor.
Şimdi bu arkadaşın hatası şu. Bu arkadaş matematikten anlamıyor. Şundan dolayı anlamıyor. Şimdi çok sayıda şeyini pek kavrayamıyor ne demek olduğunu. 10.950'de 1'in ne demek olduğunu anlayamıyor. Kaldı ki bu rakam da doğru bir rakam değil. Yani neden doğru olmadığını açıkladık. Katlanma, 3 boyutlu yapısı hesap edilmiyor. Yani, evet. Bir sürü başka ek faktör de var. Neden anlamıyor? Şundan dolayı. Evrende değil çok sayıda. Evrendeki atomların, atom altı parçacıklarının her biri amino asit olsa, yani bu da şu eder, 10 üzeri 80 mertebelerinde bir sayıdır. Her ve evrenin ömrü boyunca, ki bu da 10 üzeri 17 saniye kadardır, trilyonlarca kez deneme yapılsa, yine de bu ihtimal 10 üzeri 950'de biri olmaz da 10 üzeri işte 850'de bir falan mertebelerine iner. Yani bunun ayrımını dahi yapamıyor. Bu da ne demek? Yani bu şundan bile öte bir rakamdır. Mesela evrendeki bütün elektronları, atom altı parçacıklarını hesaba katsak ve yalnızca bir tanesini seçsek, desek ki ben bir tane atom altı parçacık seçtim, senin de bir kere seçme hakkın var, bunu bul. Onun bulma ihtimali 10 üzeri 80'de 1'dir. Buradaki rakam, 10 üzeri 850'de 1 rakamı, 950'de hani şeyi de hesaba kattık, yani her atomu şey de kabul ettik. Amnest olsun, yani madde fazla olsun da gönlü rahat etsin diye. O zaman dahi olmuyor. Yani 10.80'de bir nerede, 10.850'de bir nerede? Kaldı ki olsa dahi bozuluyor. Yani şimdi olmayan bir ihtimal olsun, bozuluyor. O zamanla beklemiyor ki. Yani sen bu biyologların çoğu proteinlerle çalışmaktan nispeten kaçarlar. Çünkü protein çok böyle bozulmaya yatkın bir maddedir. DNA gibi falan da değil yani. Dolayısıyla bozulduğunu bildiğin bir şey. Buna sen yarı ömür veriyorsun. Diyorsun ki işte dakikalarla saatler arasında bir ömrü oluyor bunu diyorsun. Kalk ki hücrenin içinde korunaklı bir ortamda. Dolayısıyla yani olsa bile öyle bir şey zaten ihtimal dışında. Bunun bir anlamı yok. Yani 3 boyutlu yapısı yok. Olan da bozuluyor. Kaldı ki 3 boyutlu yapısı olsun ve bozulmasın. Bunun da bir anlamı yok ki. Yani mesela neden anlamı yok? Çünkü her protein görev yerinde anlamlıdır. Yani mesela bir tuğla bir apartmanın içinde ona özgü duvarın yapımı da anlamlıdır. Yoksa ne bileyim işte şu bilgisayarın üzerinde duran bir tuğlanın bir anlamı yoktur. Protein de böyle tek başına olan bir protein hiçbir anlamı yoktur. Ayrıca diğer proteinlerin varlığıyla da bir anlam vardır. Bu da yeterli değildir. Bütün proteinler de olsa adama versek, yani o bir yığın halindedir. Onun organizasyonu gerekir. O yığından, tesadüflerden bir organizasyon, bir güzellik çıkmaz. O yine bir karmaşa olur. Yani ne bir matematik biliyor, yani ne bir akıl yürütebiliyor. Tamamen böyle saçma sapan izahlar. Kendi de inanmıyor. Yani konuşmalarından da belli. Hani böyle çok yüzeysel konuşuyor. Birkaç tane böyle süslü laf edip onunla da güya hani evrimi işte deli olduğunu ediyor. Halbuki komik duruma düşüyor. Evet. Yani bunları insanlar hesap edemiyor mu? Herkes kendisi gibi mi zannediyorlar yani?
Yani orada yaptığı şu oluyor aslında. Yani program boyu aslında dikkat çeken bir şey. Böyle çok kendine güvenli, kendinden emin tavır içerisinde ve böyle net, keskin tabirlerle konuştuğu zaman yani bilmeyen kişiyi etkileyebileceğini düşünüyor. Ama şu anda artık herkes biliyor evrimin bir safsatı olduğunu. Yani o sadece kendini kandırmış oluyor o tarz tavırlarla. Yani biz burada her gün anlatıyoruz mesela, değil mi? Artık herkes öğrendi yani işin gerçek tarafını. Bir de evrimcilerin hesaba katmadığı ve üzerinde hiç düşünmek istemedikleri bir konu var. Maddenin gerçeği konusu. Şimdi bizim dışarıda algıladığımız dediğimiz hayat, yaşantı şimdi bilimin ilerlemesiyle çok farklı boyutlarda olduğu anlaşıldı. İşte mesela dışarıda bir ışık kaynağı olduğu zaman o ışık kaynağından fotonlar çıkıyor. O cisme çarpıyor. Yani normal bildiğimiz böyle sert parçacık gibi bir şey foton ama çok küçük boyutlarda olduğu için tabii biz onları göremiyoruz. O parça çıkıp ışık kaynağından maddeye çarptığında maddeden geri yansıyor. Mesela işte o ilgili bölümden geri yansıdığında bizim gözümüze geliyor. Gözümüze gelen fotonlar orada elektrik sinyaline çevriliyor. Ve sinirler vasıtasıyla beynin ilgili bölümüne gidiyor. Beynin ilgili bölümüne geldiği zaman elektrik, biz onu görüyoruz diyoruz. Ve bu saniyede işte defalarca olan bir şey. Çünkü sürekli görmemiz için çok hızlı bir yayın olması lazım, bir akış olması lazım. Şimdi bu şuna benziyor. Gözümüz burada bir kere kamera görevi görüyor. Yani bize hiçbir göz görmez kesinlikle. Yani göz sadece bir kamera görevi görür. Sinirler o kameradan monitöre giden kablo görevi görüyorlar. Yani kamera var, kablo var ve o kablonun bağlı olduğu bir monitör var. Bu şekilde düşünelim. Şimdi gözler kamera gibi gelen görüntüyü alıyor ve kablolara iletiyor. Sinirler aynı şekilde kablo görevi görüyor ve en sonunda monitöre ulaşıyor. Yani beynin ilgili kısmına o elektrik sinyalleri ulaşıyor. Beyin bir monitör gibi. Şimdi normal insan olarak düşündüğümüzde tabii o monitörün başında da bir insan var ve o görüntüyü izliyor, değil mi? Ama evrimcilerin hesaplamadığı şey şu. O beyinde, beyine gelen görüntünün de başında onu izleyecek bir varlık olması lazım. Yani biz protein, yağlar bunları görüyor diyemeyiz. Yani elektrik sinyali geliyor. İşte protein ve yağlardan oluşan bir yapı var. Hatta onun daha da detayına indiğimiz zaman atomlardan oluşuyor, değil mi? Protein ve yağ dediğimiz şeyler. İşte o atomların da daha derine iniyoruz. Kuarklardan oluşuyor. O kuarkların da daha derini artık bilim adamları şöyle diyor. Belirli belirsiz ışınımlar diyor. Şimdi o elektrik sinyali, göze gelen ışığa, ışık sonucunda oluşan elektrik sinyali belirli belirsiz ışınımlara çarptığı zaman biz böyle bir hayatı göremeyiz. Yani şöyle bir hayatı izleyemeyiz kesinlikle. Renkli, üç boyutlu bir hayattan bahsediyoruz. Belli ki o monitörün başında onu izleyen ve maddi olmayan bir varlık var. İşte bu da ruh. Evrimciler zaten bu konuya hiç girmiyorlar. Yani işte Lenin mesela, materyalist evrimcilerden bununla ilgili sözü var. Sakın diyor konuya girmeyin diyor. Elinizi alır kaptırırsanız diyor kolunuzu ve tüm benliğinizi kaybedersiniz diyor. Ve materyalizme olan inancınızı kaybedersiniz diyor. Şimdi çünkü orada ortada öyle bir durum var ki bir gözümüze iki boyutlu bir görüntü geliyor. Yani tek göz olarak düşündüğümüz zaman tek göz resim gibi görür. Yani resme biz iki boyutlu diyoruz ya mesela, etrafımıza üç boyutlu diyoruz. Aslında iki gözümüze de birer tane resim geliyor. İki boyutlu resim. Fakat beynin öyle bir yapısı var ki Allah muhteşem bir sanatla yaratmış. İki farklı açıdan çekilen resmi birbirine belli aralıkla koyulduğu zaman bunu insan 3 boyutlu olarak algılıyor. Mesela 3 boyutlu filmler vardır. Çoğu insan gitmiştir. Orada da bir görüntüyü aynı göz gibi iki farklı kameradan iki farklı açıyla çekiyorlar bir filmi. Ve de onu sahneye yansıtıyorlar. Ve de bize işte 3 boyutlu gözlükler veriyorlar. Biz ekrana baktığımız zaman o 3 boyutlu gözlük o iki ayrı görüntüyü birleştiriyor ve görüntü birden dışarı çıkıyor, 3 boyutlu oluyor, değil mi? Normal işte beyinde işleyen sistem de bu şekilde. Yani aslında iki tane resim geliyor. Bir gözümüze bir resim, bir gözümüze bir resim geliyor. Her an geliyor. Fakat beyin onu iki farklı açıdan alıp 3 boyutlu hale geliyor. Ve biz baktığımız zaman işte mesela ben bakıyorum burada. Bilgisayar önde duruyor. İşte bardak biraz daha arkada duruyor. İşte Serdar Hocam daha da arkada duruyor. Ve bunu 3 boyutlu olarak görebiliyoruz. Şimdi evrim mantığıyla düşündüğünde evrim niye, nasıl böyle bir şey oluşturursun ki böyle bir sanatı? Bir de niye oluşturursun? Doğal seleksiyon dedikleri şey hayatta kalma mücadelesi. Yani hayatta kalmak için 3 boyutlu görmeye gerek var mı? Tek gözde yeter yani. Tek gözü de olsa 2 boyut fazla bile yani göze bile gerek yok hayatta kalmak için. Yani normalde gözü görmeyen kardeşlerimiz var mesela. Çok da güzel yaşıyorlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Hiç gözü görmüyor diye ölen birisini gördün mü? Yani ben görmedim hayatımda. Demek ki bunu evrim oluşturmuyor. Bunu Allah bir nimet olarak veriyor. Ve bizim ruhumuza izletiyor. Yani dışarıda madde var. Ama biz onun aslında hiçbir zaman ulaşamayız. Yani bu aynı şuna benziyor. Bir stüdyo içinde bir monitör var. Onun başında bir insan var. Ve başka bir yeri görüntülerini izliyor. Kamera var başka bir yerde. O kamera başka bir yeri çekiyor. Ve o odadaki kişi de monitörden o kameranın çektiği görüntüleri izliyor. Şimdi o odanın içerisindeki kişi o kameranın çektiği görüntünün aslına ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Sadece odanın içerisinde kendisine gösterilen görüntüyü izleyebilir sadece. Aynı bu şekilde bizim de ruhumuz bize izlettirilen görüntüyü izliyor sadece. Yani dışarıdaki maddenin aslında hiçbir zaman ulaşamayız. Yani burada gördüğümüz işte mesela kitapta üzerindeki kırmızı mı, yeşil mi veya bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü oradan çıkan fotonlar geliyor, yani çok fazla aşamadan geçiyor. Gözümüze geliyor, orada elektrik sinyaline çevriliyor. Sinirler giderken elektrik sinyali bazı yerlerde sinirlerin arasından kimyasal enerjiye çevriliyor. Sonra tekrar elektrik enerjisine çevrilip devam ediyor. O kadar safhadan sonra en sonunda beyine geliyor ve de beyinde de ruh izliyor. Yani bizim aslının ne olduğuna dair fikir bile yürütemeyiz normalde. Sadece yani çok aciz bir şekilde Allah'ın bize gösterdiği görüntüyü izleyebiliriz. Şimdi evrimciler bu konuya hiç giremiyorlar. Çünkü girerlerse tamamen zaten kaçmak durumunda kalacaklar. Mesela aynı sadece görüntü için değil bu. Duyma için de böyle. İşte kulağımıza ses sinyalleri geliyor, titreşimleri geliyor. Kulak onları elektrik sinyaline çeviriyor. O elektrik sinyali gidiyor beynin ilgili bölümüne. Biz bunu ses olarak duyuyoruz. Beynimizin içerisinde bir ses var mı? Yok. Ama beynimizin içinde duyuyoruz. Veyahut da tat alma böyle, dokunma hissi böyle. Biz mesela parmağımızı dokunduğumuz zaman parmağımızın ucunda duyuyormuşuz gibi hissediyoruz. Parmağımızın ucunda kesinlikle hissetmiyoruz bir şey. Parmak ucu bir şey hissetmez. Yani orada sadece sinirler var. O beyne iletir aynı anlık. Beyinde de protein ve yağları bu elektrik sinyali çarpınca biz dokunuyoruz diyemeyiz. Ya belli ki orada bir ruh var. Allah'ın inşallah kendi ruhundan üflediği bir ruh var. Ve o izliyor bunu. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani evrimcilerin tamamen bitiren, yani evrimi zaten hiç, evrimin işte ara geçiş formu var mı? İşte ilk hücre nasıl oluşmuş? Bu konulara hiç girmeye gerek kalmıyor zaten bu konuda. Ama hocamız inşallah bir bu konularda işte evrimi tamamen bilimsel olarak anlatalım. Sonra madde konusuna geçeceğiz. Yani o i̇nşallah. Konuyu daha açmadık demişti hocamız inşallah. Şimdi yavaş yavaş inşallah o konuyu da açacağız, anlatacağız. Ve de evrimciler zaten artık kaçacak, delik arayacaklar yani bundan i̇nşallah. Sonra.
O zaman hocamızın bu konulardaki ilmini içeren bir internet sitesini tanıtalım.
İnşallah, çok güzel olur.
Maddedeki muhteşem ilim.com.
Evet inşallah.
Değil mi? Evet. Bu anlattığın konuları çok detaylı anlatan hocamız yıllardan beri, 30 yıldan beri
bunları
kitapların arkasında da
maşallah.
Uyarı diye verdiği
maşallah.
Başlattı. Hakikaten maddenin konu. Gerçekliğini anlatan sır bir konu.
Yani, inşallah.
Sır bir konuyu hocamız dünyaya çok güzel bilimsel anlatımla insanlara anlatıyor. Bakın başlıklarda asılları ile muhatap olamadığımız şeyler. Maddenin gerçek yüzü.
Evet.
Algılar dünyası. Rüyalarımızdaki dünya. Algıları yaşayan ve yaşatan kim? Kuledeki küçük adam.
Evet, yine hocamızın kitabı aynı zamanda Kuledeki Küçük Adam.
Evet. Konunun Kur'an'daki tarifi, maddedeki ilmin önemi ve işte materyalizmin dünya tarihi, tarihteki en büyük yenilgisi tabii materyalizmin bu konu. Bu ve tabii bütün maddeyle ilgili gerçekleri içeren,
evet,
maddedeki muhteşem ilim.
Hayalin diğer adı madde var yine hocamızın kitabı. Hı-hı. Çok güzel anlatan bir kitap yine. Hı-hı. Gerçeği bilmek var. Kuledeki Küçük Adam var. Yine kitap olarak arkadaşlarımız, evet, kardeşlerimiz faydalanabilirler. Yani harunyahya.org adresinde zaten maddenin ardındaki sır bölümü var. Orada işte birçok eser, web sitesi, evet, kitaplar, sesli anlatımların hepsini bulabilirler inşallah. Çünkü çok önemli bir konu bu.
İnşallah.
Ve de insanların anlayamadığı birçok konuyu birden kavramasını sağlayan bir konu. Çünkü insanlarda şöyle bir şey var. Bir kısım insanlarda tabii inşallah. Şunu söylüyorlar. Yani cenneti, cehennemi anlayamıyorlar. İşte Allah'ın nerede olduğunu, Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu genel olarak insanlar tabi bilgiyi bilmedikleri için kavrayamıyorlar. Ama şimdi bunu öğrendiğin zaman, şimdi bir ruh var, Allah'ın yarattığı ruh ve Allah o ruha izletiyor zaten. Yani Allah zaten o ruha ayette bildirdiği gibi şah damarından daha yakın olmuş oluyor. Şimdi cennet nasıl olacak? Allah şu anda bize bu görüntüyü gösteriyor. Akşam yatağımıza yattığımız zaman bambaşka görüntüler görüyoruz. İşte geziyoruz, dolaşıyoruz, seyahate çıkıyoruz. Bir ay tatil yapıyoruz mesela. Ondan sonra tatilden sonra geliyoruz. İşte bir duşumuzu alıyoruz. Yatağımıza bir yatıyoruz. Sonra telefon çalıyor. Birisi arıyor o sırada. Uyanıyoruz. O bir aylık tatil yokmuş meğerse. Birkaç dakika bir şeymiş sadece. Sahilde olduğunu zannediyor mesela. Güneş ışığı vuruyor yüzüne böyle. Yanıyor. Ondan sonra orada denizin sesini duyuyor. Birçok şey duruyor. Geçen insanları görüyor. Sonra bir bakıyor saat çalıyor, uyanıyor. Ondan sonra eşi geliyor ve işe gitmesini söylüyor. Şimdi Allah aynı bu şekilde bu dünya hayatını yaratıyor. Gece rüyamızda her gece bize bu konuyu hatırlatıyor Allah inşallah. Çünkü çok önemli bir konu. Ve de Allah için inşallah bir insanın öldükten sonra ruhuna cennet veyahut da cehennem görüntülerini gösterecek. Allah için çok kolay olmamasıyla olacak bir şey zaten. Yani bu konular maddenin konusunu tam olarak anlaşıldığı zaman, ki sonu da yok zaten yani, sürekli inşallah insan kendini geliştirebilir bu konuda. Derin derin tefekkür ettiği zaman özellikle rüya konusunda inşallah anlayamayacağı hiçbir konu kalmıyor. Allah'ın izin verdiği konular. Tabii.
İnşallah. Şimdi bu bir konu daha anlatacağım inşallah. Bu evrimciler hani dedik doğadaki güçleri ilah ediniyorlar. Halbuki zaten Allah'ın kudretini tecelli eden güçler bunlar. Bunlardan neleri gördük? İşte asit bazın bozucu etkilerini gördük. Sıcaklığın bozucu etkilerini gördük. Soğuk da böyle. Yani soğuğa maruz kalan yapılar da bozuluyor. Mesela proteinler soğuğa maruz kaldığında da etkisiz hale gelebiliyorlar. Bunun için de Allah mesela soğuktan koruma proteinleri yaratıyor. Yani bir başka, nasıl ki sıcaktan korumak için görevli proteinler var, soğuktan korumak için proteinler de var. Tam zamanında, yani mesela soğuk geliyor, o sırada üretiliyor. Öncesinde yok. Doğru zamanda da üretiliyor. Ve vazifesini mükemmel yapıyor. Kuşkusuz bu büyük bir şuur gerektiriyor. Maddeler böyle tedbirli davranamazlar. Mesela değil mi? Bir anne yavrusuna karşı çok şefkatlidir. İşte gece uyuduğunda üzerini işte yorganla örter, soğuktan şey yapsın, korusun diye. Maddenin kendisine böyle bir şefkat yoktur. Böyle bir şefkat tecelli etmez. Yani tecelli eder, maddenin kendisinden kaynaklanmaz. O Allah'ın tecellisidir. Dolayısıyla her nereye baksak büyük bir acizlik içinde inşallah evrimciler.
Evet. Ki zaten şimdi bu konu aynı zamanda Kur'an'da da inşallah dikkat çekilen bir konu, Allah'ın dikkat çektiği bir konu. Şimdi biz mesela rüyamızda en uzun rüyanın böyle dakikalar ve saniyeler hesabıyla olduğu biliniyor. Yani bir insan mesela çok değişik olaylar var. İşte rüyasında senelerce yaşayabiliyor ve birden uyanıyor. Aslında o rüya sadece birkaç saniye bir şey. Yani zaman göreceli zaten. Ki aynı şekilde biz şu anda işte 60 senelik bir ömür yaşadığımızı söylüyoruz. Ama aslında öyle bir olay yok. Tabii Allah katında öyle bir zaman kavramı yok inşallah. Ayette, ahirette insanlar öldükten ve sonra tekrar dirildikten sonra şöyle bir konuşma var inşallah. Allah Kur'an'da bildirmiş onu, şeytanın Allah'a sınırım. Dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz diyor Allah. Müminin suresi 114. 113 ve 112. ayetlerde. Şimdi demek ki biz 60-70 sene kalmıyoruz burada. Yani hatta öldükten sonra bir kısım insanlar diyor ki işte bir saat kaldık, bir günün bir kısmı kadar. Böyle değişik yorumlar var. Yani çok az kalındığını orada kavruyor insanlar. Ama Allah çok daha az kaldınız, bir birseydiniz diyor ayette. Yani o yüzden öyle evrimcilerin mantıklarıyla bakıldığı zaman işte bir madde var, işte beyin var, her şeyi beyinde algılıyoruz. Sevgi protein ve yağların içinde oluşuyor, merhamet atomlarda oluşuyor. Mesela bir manzaraya bakıyoruz, içimiz açılıyor. İşte Boğaz Köprüsü'nden geçerken o boğazın şeyinden, ihtişamından zevk alan aslında bizim beynimizdeki atomlar. Yani artık bu konudan sonra bu açıklamalar gerçekten böyle deli saçması kalıyor. Allah'ın ayetleriyle de inşallah konu netleşiyor inşallah.
İnşallah.
Var mı hocam başka?
Bir resim göstereceğim. Şimdi hücrenin içinde hakikaten çok büyük bir inşaat da var. Mesela kolajen şeyleri diyorlar buna, fibrilleri deniliyor. Bunlar bir nevi halat gibi. Hücrede işte hücrenin yüzeyinde bir sağlamlık veriyor bunlar. Şimdi bunların üretimi büyük bir mucize hakikaten. Neden? Çünkü bu yapı işte büyüklüğü 10 ile 300 nanometre arası diyor. Tek tek atomlara nazaran baktığınızda ve uzunluğunu da hesaba kattığınızda tek tek atomlara nazaran çok çok büyük bir yapı.
Evet.
Şimdi burada şöyle oluyor. Önce bir protein üretiliyor. O protein normalde tek başına hiçbir anlamı yoktur. Yani bir tek bir şey ürettiğinizde ne anlamı var bunun? Yani o şuraya nazaran çok çok ufak. Bunlardan 3 tanesi bir araya getiriliyor. Ama getirilmesi için özel değişikliklere uğratılıyor. Bu özel değişikliklerle özel bazı kimyasallar ekleniyor. Şeker ve hidroksil grupları deniliyor bunlara. Bunlar kendi üzerinde katlanabilme özelliğine kavuşuyor. Ve enzimlerle, çeşitli enzimlerle bu katlandırılıyor. Dolayısıyla küçük bir halatçık yapılıyor. Daha sonra bu hücrenin yüzeyine bırakılıyor. Yani halatçığın, şuradaki halatçığın ufak bir malzemesi elde edildi. Daha sonra bunlar arasında da bağlantılar kuruluyor. Ta ki bu büyük yapı elde edilene kadar. Dolayısıyla burada tek tek atomlara baktığımızda tek tek atomların çok çok üzerinde bir mimari var. Ve bunun gücüne bakıyorlar. Aynı ebatlarda bir çelikten daha kuvvetli. Bunun yapılabilmesi için gerekli kimyasal değişiklikleri, bunun birbiri üzerine örülmesi, bunun hücrenin yüzeyinde bir işe yarayacağı ve oraya taşınması ve orada da bu inşaatın devamı. Hücrenin içinde bile değil. Yani mesela canlılık yaşam mücadelesi diyorlar ya, canlının dışında olan bir yerde oluyor bu. Yani hücrenin yüzeyinde oluyor. Orada bunların bir araya getirilmesi ve bunun da diğerleriyle birleşip çok çok üst düzeyde bir koruma sağlaması kuşkusuz büyük bir mucize.
Maşallah. Evet, bir ara verelim isterseniz.
Kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz.
Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Serdar Hocam'la ve Akın Hocam'la birlikte.
Evet.
Serdar Hocam, ne anlatmayı planlıyorsun?
Şimdi bu hücrelerde çok ilginç özellikler var. Onlara devam edelim.
Tamam, inşallah.
Bir protein türü var. Bu protein türünün amacı şu. Bahsettik. Hani 10.951 olarak şey yaptık, hesapladık. Ortamın proteinin tesadüfen olması. Ancak bunun doğru olmadığını söyledik. Neden? Çünkü burada 3'e katlanma hesap edilmiyor. Ondan sonra diğer proteinlerin var olması gerektiği hesap edilmiyor. Ayrıca proteinlerin ek değişikliklerden geçirilmesi gerekiyor. Son görevlerini yapabilmeleri için. Bunlardan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu çok çok çok basitleştirilmiş bir rakamdır. gerçek şeyi, rakamı imkansızdır. Yani bir protein rastgele tesadüfen gelemez. Şimdi bir protein topluluğu var. Bu protein topluluğu protein katlanmasından sorumlu. Sorumdan ziyade protein düzgün katlanmış mı, katlanmamış mı onu kontrol ediyor. Onunla alakalı bir resim var ama onu göstermeden önce... Alıyor mu?
Dört oluyor yani, değil mi?
Anlatalım istersen.
Evet. Şimdi bu o kadar muazzam bir sistem ki. Şimdi bakın burada üç tip protein var. Bunlar doğru yere yerleşmiş bir de. Yani proteinin katlandığı bölgeye. Endoplazmik retikulum hücredeki o ilgili bölgesi. Oraya yerleşiyor ve kontrol ediyor. Acaba bu proteinler düzgün katlanmış mı, katlanmamış mı? Bunu anlıyor. Anladıktan sonra ki bugün hala protein katlanması çok büyük bir olay olarak tarif edilir biyologlar tarafından. Bunu anlıyor. Anladıktan sonra şimdi ne yapılması gerekir? Protein eğer düzgün katlanmadıysa ek katlayıcı proteinlerin var olması gerekir. Buna yönelik genleri harekete geçiriyor. Yani burada da çok muazzam bir şuur var. Yani DNA'nın mesela insanlarda 3.2 milyar harften oluştuğunu söyledik. Bunu burada ilgili bölgede mesela protein katlayıcı bölgeleri harekete geçirip oralardan protein üretiliyor olması, bunu hücre nasıl akıl etsin, nasıl o ilgileri DNA'da bulsun ve oradan nasıl bu proteinler üretilsin. Üretiliyor, üretildikten sonra da bu proteinler, katlayıcı proteinler problemin olduğu yere, yani hücre çok geniş bir yer, koskocaman bir bölge, yani mesela bir tane evde bir malzemeye ihtiyaç duyuldu. Mesela su bitti. Şişe sular. Şişe suyu ihtiyacı oldu. Yani nereden oraya gidecek, nasıl götürülecek, bunların hepsi bir olaydır. Yani şurulu mekanizmalar gerekir bunun için. Burada da üretilen katlayıcı proteinler hücrede o kadar fazla yer varken ilgili yere gidiyorlar. Proteinlerin katlanması gereken yere götürülüyorlar. Ve orada da o eksiği gideriyorlar.
Maşallah. Tabii yani biz işte proteinlerden bahsediyoruz, hücreden bahsediyoruz. Bunlar tabii normal yapılar. Ama aslında çok daha detaya inildiği zaman hücrede, atomda çok büyük bir sanat var. Yani atomun yapısı, şimdi ona birazcık bakalım. Şimdi atomda çekirdek var ve çekirdeğin içerisinde protonlar var, nötronlar var ortada gözüktüğü gibi. Ve onun etrafında dönen elektronlar var. Şimdi elektronlar saniyede 1000 kilometrelik gibi bir hızla dönüyorlar. Yani muazzam bir hız. Yani bu bir saniyede İstanbul'dan Antalya'ya gitmek gibi bir şey. Tek bir saniye içerisinde 1000 kilometre dönüyorlar. Ve birbirinden bağımsız bir şeyleri var. Yörüngeleri var. Yani öyle bir düzenli bir yörünge değil. Çok farklı, sürekli değişken bir yörünge çiziyorlar. Ve bu yörüngeye rağmen elektronların hiçbirisi birbirine çarpmıyor. Muhteşem bir mucize var burada. Şimdi çekirdeğe bakıyoruz. Çekirdek atomun çok küçük bir kısmını kaplıyor. Yani atoma baktığımız zaman %99.9999 diye giden bir sayıdaki bir bölümü boşluktan oluşuyor atomun. Parçacık denilen kısımlar işte çok küçük %0.00001 gibi bir bölümü kaplıyor. İşte elektronlar diyoruz bunlara, protonlar, nötronlar diyoruz çekirdek içinde. Şimdi atomda bu muazzam boşluk aslında çok düşündürücü bir şey. Onu bir örnekle de verebiliriz. İşte atomun çekirdeğini bir işte şu masa üzerine koysak, bir işte kiraz tanesi büyüklüğünde olduğunu farz etsek, onun etrafında dönen elektronlar buradan böyle kilometrelerce uzaktan bir daire çiziyorlar. Atıyorum 100 kilometre uzaktan mesela bir daire çizerek etrafında dönüyorlar. Ve bu aradaki kısım tamamen boşluktan oluşuyor. Şimdi evrimcilere, evrimci mantıkla düşündüğümüz zaman burada da çok değişik bir durumla karşılaşıyoruz. Yani insanın dünya hayatına olan bağlılığının da tamamen kırıcı bir gerçek bu. Çünkü kendimiz de dahil olmak üzere etrafımızdaki her şeyin %99.9 yani neredeyse tamamına yakını boşluktan oluşuyor. Fakat şimdi boşluk deyince bizi izleyenlerin aklına şu anda bulundukları hava ortamı gelebilir. Hayır, o da değil. Yani şu anda havada birçok parçacık var, işte oksijen atomları var. Birçok atom var yani, şu an burası bir boşluk değil. Yine atomlardan oluşuyor burası. Atomun içerisindeki boşluk tamamen bir hiçlik. Hiçbir şey yok. Sıfır yani. Hiç ne hava var, işte ne oksijen var, ne hidrojen var. Atom veyahut da atom altı parçacık dahi yok. Hiçbir şey yok. Tamamen yokluk. Ve evrene vurduğumuz zaman bu olayı, evren atomlardan oluştuğuna göre, evrenin de neredeyse tamamı boşluktan oluşuyor. Yani bizim etrafımızda izlediğimiz evren, o yıldızlar, galaksiler, işte milyarlarca, yüz milyarlarca yıldız, galaksi aslında boşluktan oluşuyor. Zaten Big Bang'in ilk anında da bilim adamları zaten kabul ediyorlar. Bir hiçlikten bir şey çıktı. Bakıyoruz aslında halen daha hiçlik. Yani maddenin mahiyetine baktığımız zaman. Çünkü içinin tamamı neredeyse boşluk. İşte Allah bu muhteşem sanatıyla Allah hiçlikten muhteşem bir evren yaratmış. Aslında baktığımızda hiç dediğimiz gibi boşluktan oluşan atomlarla karşılaşıyoruz.
Bir örneğini görelim isterseniz. Bir resim var. Tabii. Bu 20. yüzyılın en ilginç keşiflerinden biri. Bilim adamları hayrete düştüler. 1930'lu yıllarda bulundu. Şimdi materyalistlerin en katı dogmalarından biri de işte madde yokluktan var olamaz diyorlardı. Evet. Sonsuz geçmiştir diyorlardı. Big Bang ile yıkıldı bu ve yokluktan yaratıldığı da anlaşıldı. Ayrıca madde her an yoktan yaratılıyor. Mesela burada bir çizgi görüyorsunuz. Bu çizgilerden biri elektrona ait, bir de pozitron. Buna antimadde deniliyor. Şöyle tekrar resme bakalım. İki tane böyle bir yay şeklinde giden bir çizgi var. Biri yeşil, biri de işte mor renklerle gösteriliyor. Bu iki tane çizgi, biri maddeye ait deniliyor, diğeri de antimaddeye ait. Ve bunlar bir araya gelip tekrar yok oluyorlar. Zaten parçacık fiziği, bu CERN'de deneyler yapıyorlar, tamamen bunun üzerine kurulu. Madde yoktan yaratılıyor, sonra tekrar yok oluyor. Şimdi bir örneğini daha görelim. Artık bunun öyle yerleşmiş ki şemalarını gösteriyorlar. Şu şemalar, mesela görüyorsunuz ok halinde gelen şeyler, madde ile antimadde yok oluyor. Foton halinde devam ediyor. Ki fotonda bir maddi bir yapısı yoktur. Daha sonra tekrar madde ve antimadde olarak ayrılıyor. Evet. Yani, Feynman diyagramları deniyor bunlara. Yani, bu artık o kadar fiziğin içine yerleşmiş net bir gerçektir. Yani Allah maddeyi yoktan da yaratıyor. Sonra tekrar yok hale de getiriyor. Evet. İşte burası da CERN'den bir görüntü. Burada şu kırmızıyla gördüğümüz yerler elektronların, protonların hızlandırıldığı bölgeler. Madde, antimadde ile madde, proton başka maddelerle çarpıştırılıp yüksek hızlarda. Bunlar yüksek enerjilere tekabül ediliyor. Bir sürü yeni parçacık gözlemleniyor. Ve bir sürü parçacık da yok oluyor. Tekrar yaratılıyor. Ve bu şekilde devam ediyor.
Evet, maşallah. Zaten şimdi burada diyoruz ki işte elektronlar çekirdeğin etrafında 1000 kilometre hızla dönüyorlar. Şimdi bir kere burada çok kilit bir nokta var. Bu yavaş yavaş ivmeyle oluşacak bir hız değil. Yani işte elektronlar evrimci mantığa göre düşünürsek işte ilk başta daha yavaş dönüyor olmaları gerekiyordu. Öyle bir şey yok. Eğer bu her atom elektronu etrafında eğer kendi hızıyla dönmeye bir anda başlamazsa o atom ya içine çöker ya dağılır. Yani hiçbir şekilde o atom oluşamaz. Atomun bir anda var olması gerekiyor. Yani bir anda o elektronların mesela 1000 kilometre hızla mı dönüyor? 1000 kilometre hızla başlaması gerekiyor. Yani onun başka türlü olabilecek bir yapı değil kesinlikle. Bu da zaten hani hücrenin bir anda yaratılmış olması gerekiyor diyoruz. Mesela canlıların yine bir anda yaratılmış olmaları gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde sistemleri işlemiyor. Aynı şey yani canlıları, hücreleri bırakın atomik boyutta dahi aynı şey geçerli. Bir anda ve kusursuzca var olması gerekiyor ki varlığını sürdürebilsin ve hayat aynı şekilde devam edebilsin. İnşallah.
İnşallah. Şimdi bir resim gösterelim. Şimdi hücredeki ne kadar büyük bir kalite kontrol sistemi olduğunu görüyoruz. Şimdi dedik proteinler bir dizi halinde değil, üç boyutlu yapılarıyla bir anlamları var. Bunun için ek böyle proteinler görebilir. Bu proteinler bunları katlamaya çalışıyorlar. Ancak buna rağmen bir şekilde protein düzgün katlanmazsa bu tespit ediliyor ve bütün önlemlere rağmen, ek katlayıcılara rağmen katlanmazsa bu sefer de bu protein izin verilmiyor hücrede yaşamasına. Çünkü bu hücrede bir gereksiz bir çöp yığını olacak ve bu tarz diğer bozuk proteinlerin de var olmasıyla beraber hücre böyle yaşanmaz bir hale gelecek. Dolayısıyla bu kontrol altına alınıyor. Peki nasıl oluyor? Özel bir etiket molekülüyle bu proteinler, bozuk proteinler işaretleniyor. İşaretlendikten sonra protein öğütme merkezleri var hücrede. Bu da çok ilginç. Bu protein öğütme merkezlerine götürülüp orada öğütülüyor. Ama öğütülürken de etiket proteinlerine dokunulmuyor. Bunlar da peptit zincirleri. Bunlara dokunulmuyor. Yani burada o kadar fazla akıl var ki. Birincisi, sen nereden bilirsin? Protein bozuk mu değil mi? Hani bildin, işaretlemek nasıl sana düşer? Yani nasıl sen başka bir yapıyı, bambaşka bir yapıyı işaretliyorsun. İşaretledin, nasıl sen bunu taşıyabilirsin? Taşınıyor. Taşıdın, nasıl doğru yere taşıyorsun? Orada aminosilere bölünüyor. Yani çok faydalı bir iş yapıyor. Tekrar kullanılabilecek parçalarına bölünüyor. Evet. Yani bu ekosistem... Yani yeni bir böyle teknolojilerde ne yapıyorlar? Çevreye faydalı böyle malzemeler kullanmaya çalışıyorlar ki ömrü bittiğinde tekrar kullanabilsin ve çevreye zararı olmasın. Burada da parçalarına bölünüp tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Ayrıca bu yapılırken etiket proteine de dokunulmuyor. O bırakılıyor. O tekrar görevi var onun. Bozuk proteinleri işaretlemek. Yani bu çok büyük bir akıl. Yani bir cahil bir yazar diyor ya hani hücre, aptal hücre diyor. Halbuki yani değil hücrenin kendisi, değil organeli, ufacık bir protein çok şuurlu bir iş yapıyor. Yani bütün bilim adamları bir araya gelsin, tespit edemeyeceği bir şeyi, nitekim simülasyonlarını yapmaya çalışıyorlar proteinin katlanmasının. Yani böyle yıllar alacak iş diyorlar. Onun neticesine varmış, yani o biliyor yani son halde ne olması gerektiğini. Ondan sonra son haliyle karşılaştırıp ona göre şey vuruyor ona, etiket vuruyor. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru.
Bunu yapan sonuçta
şuursuz atomlar,
şuursuz
yani
atomlardan bahsediyoruz.
Evet.
Demek ki şuursuz atomlar yapmıyor bunu. Oradan bu sonuç çıkıyor yani.
Evet, inşallah.
Biz burada Allah'ın sanatını görüyoruz çünkü insanın yapamadığı bir şeyi atom yapamayacağına göre.
Evet, inşallah.
Altın oranla ilgili resimler var. İsterseniz tamam, onlara bakalım. Şimdi tüm doğada var olan bir oran var. 1.618 olduğu bulunmuş. Ve her şekilde insanın böyle gözüne hoş gelen bir oran. İşte bunu mimarlar yaptıkları eserlerde kullanıyorlar. İşte ressamlar yine yaptıkları resimlerde kullanıyorlar. Ve bu oran doğadaki canlılardaki sanattan bulunarak elde edilmiş bir oran. Yani biz her canlıda bunu görüyoruz. Mesela burada bir bitkide. Bunların dizilişi tamamen bu 1.618'lik oranla uyuşuyor. Mesela yine bu kabukta bu sarmalların iç içe dönmesinde 1.618'lik bir oran var. Şimdi evrimcilere sorsak bu canlı ayrı bir kör tesadüfle oluştu. Diğeri ayrı bir kör tesadüfle oluştu diyorlar. Mesela bu da ayrı bir kör tesadüfle oluştuğunu iddia ediyorlar ama her ne hikmetse bu kör, yani öyle demiyorum Allah affetsin. Yani bu tesadüfler nasıl oluyor da hepsi 1.618'lik oranı bulabiliyorlar? Yani birbirinden habersiz tesadüfler. Bir çiçeği Amerika'da yapıyor onların iddiasına göre. İşte başka bir çiçeği Hollanda'da yapıyor, Avustralya'da yapıyor. Ama hepsi altın orana hizmet ediyor. Öyle bir tesadüf ki bu. Her yerde aynı çalışıyor. Tabii ki deli zırvasından başka bir şey değil yani bu. Şimdi maşallah, şuraya bakıyoruz. Ya göze muhteşem geliyor yani. Niye böyle olsun ki tesadüfle? Niye böyle bir şey olursun? Tesadüfle düzensizlik oluşur. Düzenin son noktasından bahsediyoruz ama biz burada. Tabii. Yani bir insana verseler şu parçaları, öyle bir diski kardeşim deseler, yani böyle insan baktığı zaman içi açılsın. Yani hiçbir şekilde bulamaz yani şu oranı. Mümkün değil, bulamaz. Ki bulsa da şu şekilde yapamaz. Mutlaka bir yerinde bir eksikliği olur. Yine bakın. Çiçeğin tam ortasında. Kenarlarından tutuyor. Şu etrafındaki dizilimden ta ortasına kadar. Şurada bir altın oran var.
Yapraklar da aynı şekilde.
Evet. yaprakların izi. Hiçbirisi birbirini engellemiyor. Güneşini engellemeyecek şekilde çıkıyor. Hem yaşamına hizmet ediyor hem estetiğe hizmet ediyor. Bu estetikten kim lezzet alacak? Etrafındaki diğer şuursuz atomlar mı lezzet alacak? Tabii ki insan bakınca içi açılacak. Bakın yine burada da altın oran. Şu yaprakların diziliminde yine.
Maşallah.
Yani bir insana şu parçalar teker teker verilse ve dese ki işte hem bunlar birbirinin güneşini engellemeyecek hem de muhteşem bir sanat ve görsellik olacak deseler. Yani milyarlarca insan birleşse şu şekli bulamaz. Senelerce uğraşsalar yine bulamazlar.
İnşallah.
İnşallah. Yine şu sarmalın açıları, oranları tamamen altın oranla. Şimdi bunları şuursuz atomlar mı diziyor şu şekilde? Bakın yine bir altın oran. Ta içine kadar şekilleriyle, durdukları yerle, boyutlarıyla hepsi altın orana göre.
Maşallah.
Şu yine. Burada çizmişler işte nasıl bir doğru izlediğini gösteriyor.
Hı hı.
Biz şimdi bu oranı her yerde görüyorsak mesela insanın yüzünde de var bu oran. İnsan vücudunda da var. Mesela şuraya bakıyoruz burada da var. Dünyanın her yerinde galaksilere kadar bu oran var. Yani galaksilerin sarmal şekillerine kadar, yörüngelerine kadar biz bu altın oranı görüyoruz. Yani biz burada Allah bize bunların hepsini ben yarattım diyor buradan.
Evet.
Yani bunun başka bir i̇nşallah. Açıklaması yok inşallah.
İlk eski Yunan'da bunu fark ediyorlar. Ve bunu fark ettikten sonra bunun bu kadar insanın hoşuna giden bir şey olduğunu anladıktan sonra işte binalarda, işte resimlerde, çok çeşitli yerlerde bunu uygulamaya çalışıyorlar. Yani oranı tuttursunlar ki böyle güzel bir şey çıksın. Halbuki her yere yayılmış Allah'ın sanatı.
Evet,
yani inşallah. Bütün canlılara, galaksilere, yıldızlara ve atomun içine kadar bu yayılmış. Dolayısıyla mükemmel bir şuur var burada. Mükemmel bir sanat var. Tesadüfen olacak iş mi?
İnşallah.
Bir konu daha var. Onu da anlatalım inşallah. Şimdi mesela İstanbul'da bir üçüncü köprü yapılması konuşuluyor değil mi? İki farklı bölge bir araya getirilecek ki hani böyle iletişim daha artsın. Veya ne bileyim şehirler arasında böyle ulaşımın rahatlaması için yeni karayolları insanlar planlıyor. Bunu uyguluyor. Bu niye? Çünkü bambaşka iki yerde arasında bir iletişim gerekiyor, bir ulaşım gerekiyor. Hücreler de böyle bir şey var. Mesela elektriğin akabilmesi için bazen hızlı ve uyumlu bir şekilde akabilmesi için özel kanallar gerekiyor. Şimdi burada bir şekil görüyoruz. Şu kırmızıyla olan bölge hücrenin zarı. Bu böyle bir zar boyunca devam ediyor. Mesela bu kalp hücrelerinde bu yapı var. Kalp hücrelerinde mükemmel bir elektrik sistemi var. Bu çok hassas bir ayar var orada. Önce bir kapakçığın daha sonra kulakçığın atışı gerekli. Ve bu aynı anda pek çok kasın ortak bir hareketi de gerekli. Bu nasıl olacak? Yani mesela tek tek o kas hücrelerinde bilim adamları ayırıyorlar hakikaten. Allah öyle bir muazzam bir sistem yapmış ki tek tek kas hücrelerinde dahi bir hareket tespit ediliyor. Ama bir sürü kas hücresi nasıl ortaklaşa hareket eder? Aynı anda nasıl bunu yapar? Mesela bu stadyumlarda bazen böyle şeyler yaparlar. Gösteriler yaparlar. Bir sürü insan ortak işte bir resim gösterir. Veya ortaklaşa bir hareket yapar. Neticede dışarıdan baktığınızda kalabalıkların çok mükemmel organize bir hareketi gözükür. Kalpte de böyle olması lazım. Kapakçığın içindeki kasların her birinin aynı anda atması lazım. Aynı anda böyle hareket etmesi lazım. Peki bu nasıl olacak? Normalde çünkü ayrı ayrı olur. Her biri ayrı ayrı atabiliyor. Şöyle bir özel bir yapı tespit edildi. Hücreler birbirine özel kanallar yoluyla bağlanıyor. Ama bakın bu kanallar da proteinler. Burada da proteinlerin şeklini görüyoruz. Hücrenin içinde proteinler üretiliyor. Ve bunlar birbirinden farklı. Birbirinin benzeri ama çoklanıyor. Yani mesela İşte şu bardağı alıp yan yana yan yana yan yana diziyorsunuz ta ki böyle bir daire elde ediyorsunuz gibi. Birincisi burada bir üretim var. İkincisi doğru yere taşıma var. Çünkü bunların hakikaten hücre yüzeyinde ve diğer hücreye baktığı tarafta olması lazım.
Evet.
Ve düzgün bir şekilde olması lazım. Yani mesela yeteri kadar bir protein olmazsa o zaman dar olacak ve akış olmayacak. Fazla olsa bu sefer hücredeki bütün iç yapı karşı tarafa gidecek. Sadece elektrik sinyalinin akması söz konusu olmayacak. Diğer bütün hayatı malzemeler oradan oraya gidecek. Hücre yaşanmaz olacak. Dolayısıyla burada mükemmel bir ulaşım hattı var. Ve bunun ilk baştan böyle olması lazım. İlk kalp attığında bu böyle olması gerekiyor. Eğer bu olmazsa kalpler senkronize hareket etmeyecek. Dolayısıyla yaşam olmayacak. Dolayısıyla hem inşaat mühendisliği açısından hem de bu indirgenemez komplekslik açısından evrime çok büyük bir darbedir inşallah.
Hocamızın proteinlerle ilgili tabii kitapları da
maşallah.
İnternet siteleri, filmleri var. Onlardan göstermek istiyorum. Bakın proteinoluşumu.com gayet güzel. Cansız atomları proteinlere dönüştüren kusursuz yaratılış.
Maşallah.
Hücredeki eşsiz üretim protein sentezi. Evrim teorisinin büyük çıkmazı proteinler nasıl var oldu?
Protein mucizesi kitabı.
Evet hocamızın protein mucizesi kitabı.
Hücredeki mucize var yine.
Detaylı bilgi. Gerçi Serdar hocam çok detaylı bilgiler veriyor maşallah.
Hocamızdan öğrendiğimiz inşallah.
Maşallah. Proteinoluşumu.com internet adresinde de çok böyle detaylı güzel anlatımlar
İnşallah.
Var.
İnşallah.
Bir internet sitesi daha var proteinle ilgili hocamızın tekrar. O da proteinmucidesi.com.
Maşallah.
Evet. Maşallah.
Ya protein konusu çok önemli bir şey. Çok önemli bir konu. Çünkü yani protein safhasında zaten evrim bitiyor. Yani çok daha önceden bitiyor da yani hani evrimcilerin de içleri rahat olsun, rahat olacak şekilde protein safhasında evrim tamamen bitiyor. Yani proteini sürekli tekrarlıyoruz. Bu konu gerçekten çok önemli. Proteini insanlar yapamıyor. Yani evrimcilerin işte kaynaklarında kendileri işte laboratuvarda hücre üretildi, hücre sentezledik, hücre yaptık. Ondan sonra işte şu canlıyı ürettik falan. Bu tarz haberleri sadece yönlendirme amaçlı. Yani bunların böyle sıfırdan yapmış gibi bir imaj veriyorlar ama o işte nasıl diyeyim yani tutturabildiklerine gibi bir mantığı var. Yani mesela onu bilen bir insan onun sıfırdan olmadığını biliyor. Yani sıfırdan bir canlı üretilmediğini, sıfırdan bir hücre üretilmediğini, DNA üretilmediğini biliyor. Ama tabii bir kısım insan araştırmayınca öyle zannedebiliyor. Ama yani bizi izleyenlerin de yani aklında bulunsun. Çok önemli bir konu bu. Sıfırdan bir protein kesinlikle yapılamıyor. Ve hücre içerisindeki her şey de proteinlerden oluşuyor zaten. İşte DNA molekülü var, başka işte Golgi aygıtı, işte birçok yapı var. Zaten protein olması gerekiyor bunların oluşması için. Ve hücre 10 milyar proteinden oluşuyor. Daha proteini insan yapamıyorsa zaten evrim bu safhada bitmiş oluyor. Şimdi o evrimcilerin bu ilk canlının oluşumuyla ilgili söyledikleri şeyler var. Ve hepsi birbiriyle çok fazla çelişki içerisinde. Yani hiçbirisi birbirini tutmuyor. Şimdi onunla ilgili bir video var. Onu gösterelim.
Tabii bunu bütün bu bilgilerden sonra düşünsünler. Yani işte protein katlanması için proteinlere ihtiyaç var. Protein katlanması mükemmel. Yani hesabı bile imkansız şu anki teknolojiyle. Yıllar yıllık tek bir protein katlanmasıyla ilgili simülasyonlar yapılıyor. Üzerine proteinlerin üretimi için ek proteinlere ihtiyaç var. Yani ribozomlar zaten tek başına 55 proteinden oluşuyor. Ek değişikliklerden geçiriliyor. 150 tane enzim bununla görevli. Dolayısıyla bunları düşünerek, bu da sadece proteinle ilgili kısmı. Aynı şeyi DNA'larda, yağlarda da geçerli. Orada da çok kompleks sistemler var. Bütün bu şeyleri bilerek evrimcilerin yalanın ne kadar meyilli olduğunu görsünler.
Evet. Şimdi ilk hücrenin nasıl oluştuğuyla ilgili fikirlerden farklı evrimcilerin söylediklerine bir bakalım. Şimdi çok büyük bir çelişki içerisindeler tabii. Hepsi farklı şeyler söylediği için.
Bunun ötesinde, bilim bunun ötesinde bir Geliyorum, metaçak. Cansız maddeden canlı maddelerin öncülleri doğada kendinden var olabilir.
Yani sonra, cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Tabii. Gelebilir bu. Tabii. Laboratuvarda deneysel olmamıştır.
Kendini... Evet, durduralım. Yani görüldüğü üzere hani bir insanın böyle bir üniversitede bir sandalyesinin olmasının bir anlamı yok. Açık açık yalan söylüyor. Açık açık yani. Evet. Yani önce bir zaten önceden bir mahcup bir ifade kullanıyor. Diyor ki öncülleri diyor yani. Belli belirsiz. Hani onu da amnestiti kastediyor. Amnestinin de geçersiz olduğunu anlattık. Hani olsa bile yani. Mahcup bir ifadeyle diyor ki öncülleri diyor. Hemen sonra bir cümle sonra laboratuvarda o yapılıyor diyor canlı hücre.
Evet.
Değil mi? Yani kendi içinde ne kadar şeyler.
İlki de şey diyor.
Evet.
Bilimi incelemez onu diyor. Yani o metafiziktir diyor ilk hücrenin oluşumu. Bilimle ilgili değildir o diyor. Çünkü açıklayamadığı için zaten o bilimle ilgili diyor. İkincisi biz gözlemliyoruz diyor. Yani canlının nasıl oluştuğunu laboratuvar ortamında gözlemliyoruz diyor. Şimdi onu birazcık aslında detaylı sorusu orada. Nasıl gözlemliyorsun diye. İşte Miller deneyi diyor. Peki Miller deneyinde ne oldu denildi? Veya detay sordukça en sonunda yalanı ortaya çıkıyor. Çünkü yani orada sadece yüzeysel olarak mesela işte ilk canlının nasıl oluştuğu deneyi nedir diye sorduğumuzda Miller deneyi zaten bunu ispatlamıştır diyorlar. Şimdi bu sadece bir laf olarak söylüyorlar bunu. Detayına baktığımızda Miller deneyinde canlılık oluşturmayan sağ elli aminositler üretildi.
Yani canlılıkla ilgisi yok zaten. Yani bu bir aminositle canlılığı karşılaştırmak şuna benziyor. Bir tuğla gördüğünde bütün dünyadaki bütün mimarinin, işte bütün gökdelenlerin, ulaşım yollarının, nükleer tesislerinin olacağını zannetmekle, kendinden olacağını zannetmekle eşdeğer yani.
Evet.
Ne alakası var yani?
Şimdi üçüncü bir evrimci var burada, Ender Elvecioğlu. O da bilim bir gün yapacak diyor, ben buna inanıyorum diyor. Bu da bambaşka bir şey söylüyor, ona bakalım şimdi.
Bir cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Ya çünkü öyle bir nokta, ya henüz yapamadık. Kusura bakmayın.
Şimdi biraz önceki biz kendi kendine oluştuğunu gözlemliyoruz diyordu. Bu şahıs bir gün bilim yani insan aklı bunu yapacak diyor. Yani birbiriyle bambaşka açıklamalar.
Bu nispeten biraz daha dürüst. En azından itiraf ediyor. Diyor ki olmayacak diyor. Evet. Ama boş bir hayal kuruyor. Yani evet. Ne alakası var? Yani bu zamanı ilah ediniyor.
Evet.
Yani olan şey zaten zamanla bozuluyor.
Evet.
Varsa da protein, hani varsa da canlılık zamanla bozuluyor. Senin laboratuvarda yapacağın şey, eğer varsa da olursa da mesela bir zaman işte hücre yapısı dahi olağanüstü bir kontrol gerekecek, olağanüstü bir şuur gerekecek, olağanüstü bir emek gerekecek. Evet. Ve örneğinden yola çıkılarak yapılacak. Yani bunun tesadüfle ne ilgisi var?
Evet. Şimdi dördüncü evrimci yine cansız maddeden canlı maddenin oluştuğu gözlemlenmiştir diyor.
Bütün cansız moleküller bir araya geldi bir canlı molekül oldu. Öyle.
Evet. Hatta
size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı bir gözlemliyoruz. Daha sonra bunlar yapılıyor.
Durduralım. İşte bakın ya hep aynı şey. Yani bu ikinci şahıs da öyleydi. Çok bariz yalan söylüyorlar. Yani dilleri evet. Yalanı çok açık. Yani bu artık bu kadar şey olmaz yani. Bu kadar böyle saçma sapan bir hareket olmaz. Çünkü yani bunu akıl edemiyorlar. Yani biz burada yalan söyledik ama bunun cevabı gelecek. Bunu herkes görecek. Sen sonra insanların yüzüne nasıl bakacaksın?
Evet.
Değil mi? Yani herkes senin o yalanı söylediğini görüyor. Evet. Ve bu izliyor da doğrusuyla beraber de izliyor. Peki insanlar bunu karşılaştıramıyor mu yani? Senin evet. Yalanı apaçık ortaya çıkmıyor mu? Çıkıyor. O zaman senin bir daha söyleyeceğin herhangi bir söze itibar edecekler mi? Tabii etmeyecekler.
Şimdi burada iki farklı şey söylüyor. Hem kendi kendine oluştuğu gözlemleniyor hem de bilim yapıyor diyor. İkisi de yine dediğin gibi. Tamamen şey. Şimdi dünyanın en ünlü evrimcisi var Richard Dawkins. Yani evrim konusunda evrim deyince akla gelen ilk isim. Şimdi onun ilk hücrenin oluşumuyla ilgili ne dediğine bir bakalım.
Self-replicating molecule.
O da soruldu zaman kendi kendini kopyalayabilen ilk hücre, molekül nasıl oluşmuştu denildiği zaman size söyledim bilmiyoruz diyor. E şimdi biraz önceki evrimciler bayağı detaylı anlatıyor. Yani detaylı değil de yüzeysel atıyorlar olarak atıyorlar yani işte laboratuvarda yaptık diyor kimisi. Zaten kendi kendine bile oluşuyor diyor. E nasıl şimdi Richard Dawkins'in haberi yok mu bundan? Öyle bir şey olduğundan. Kendi kendine oluşsa zaten ilk başta o savunur. Değil mi? Belli ki orada bir yalan söyleme var. Zaten Allah ayette de bu durumlarını bildiriyor onların. Şeytanın Allah'a sınırım. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içindesiniz diyor Allah Zariyat suresi 8. ayette. Çünkü inkar edenlerin bu genel özelliği. Yani çünkü duruma göre sürekli olarak hak bir şeyi savunmadıkları için duruma göre hemen sıkıştığı zaman şu da şöyleydi zaten diyebiliyor. Yani çok onun için normal bir şey. Ben mesela internette de dolaşıyorum bakıyorum böyle ve evrimcilerde böyle rütbe azaldıkça yalana meyil artıyor. Öyle bir durum var. Mesela işte Richard Dawkins şu anda dediğimiz gibi dünyadaki en ünlü evrimci. O şimdi ilk hücrenin oluşumunu bilmiyoruz diyor haliyle. Şimdi Türkiye'deki evrimcilere bakıyoruz. O laboratuvarda yapılıyor, kendi kendine oluşuyor. Yani böyle acayip sallıyorlar. İnternet ortamına bakıyoruz. İnternet ortamındaki de evrimciler çok daha acayip uçuyorlar. Yani izleyenlere bize evrimci izleyenlere bunu söyleyelim. Yani veyahut da bu konuyu araştıran, çok fazla bilgisi olmayan kişilere söyleyelim. İnternet ortamındaki hiç evrimcilerin yorumlarının neredeyse tamamı yalan ve yanlışlardan oluşuyor. Yani mesela işte Miller deneyi ile ilgili bir şey oluyor, bir yazı oluyor. Altına diyor ki işte Miller deneyinde protein ve DNA üretilmiştir diyor. Şimdi bunu iddia eden bir bilim adamı yok yeryüzünde. İşte ilk hücre bir kere laboratuvarda yapılmıştır diyor. Kendi kendine hücre oluşabiliyor diyor laboratuvarda. Yani orada amaç sadece o an işte üstün gelmek, ondan sonra karşı tarafı saptırmak, şüphe düşürmek. Bu amaçla böyle çok rahat yalan söyleyebiliyorlar.
İnşallah. İnşallah. Şimdi bu malzeme bilgisi de var bizim hücremizde. Yani mesela malzeme alanları var şeyde üniversitelerde. Orada böyle bilim adamları maddeleri, elementleri inceleyerek çok çeşitli ürünler yapmaya çalışıyorlar. Bunu kullanıyorlar. Hücrede de mükemmel bir sanat var. Niye? Mesela şu açıdan bakalım. Derimiz şey yapabiliyor, bir esnekliği var. Tek tek mesela atomlar böyle sabit bağlarla bağlı ama geneline baktığınızda böyle bir esnek bir yapı olabiliyor. Ama aynı zamanda basınçlara karşı da dayanıklı. Aynı yapı. Şimdi bunlar nasıl yapılıyor? Mesela esnekliğe bakalım. Özel bir protein var. Bu protein arasında bağlantılar öyle mümkün kılınmış ki çekildiğinde bu esneyebiliyor. Birincisi yani derimizde bu tarz böyle proteinler var. Bu proteinler bu yüzeyleri, hücre yüzeylerini sarıyorlar. Sardıklarında da böyle başıboş da takılmıyorlar. Başıboş bulunmuyorlar. Aksine her biri bir diğer kardeşini tutuyor. Ama tutması da bir karmaşa halinde olmuyor. Mesela bazen böyle ipi dolarsınız. İp tamamen birbirine dolar. Hiçbir işe yaramaz. İpten faydalanamazsınız. Buradaki birbirine olan bağları da yüzeyi saracak şekilde oluyor. İkincisi buna bir güç geldiğinde bu esneyerek o gücü şey yapabiliyor. Karşılayabiliyor. Mesela böyle bir şey olmazsa sabit dursa, tamamen sabit dursa cam gibi mesela belli bir şeyle belli bir güçle o kırılır. Burada öyle özel bir Allah malzeme yaratmış ki hücrelerin yüzeyinde. Bu işte o esnekliği sağlıyor. Bunun gibi başka proteinler de var. O proteinler de baskı yönünde gelen kuvvetleri emiyor. Yani her yönünden böyle çok detaylı bir düşünce var burada. Ve bunlar da doğru yere yerleştiriyorlar. Bu esnekliğin karşılanması gerektiği yere yerleştiriliyor.
Evet maşallah. Yani o senin deyince aklıma geldi şimdi. İşte mesela parmaklarımızın üzerinde şuralarda hafif bir et parçası, bir pay bırakılmış. Şurada bir pay var işte. Şuradaki pay biraz daha az. Dirseğimizde mesela bayağı büyük bir pay var.
Evet.
Et payı var. Şimdi biz normalde işte kolumuzu düz tutabiliyoruz ama kıvırdığımız zaman o pay tamamen kapanıyor ve tam gergin bir deri haline geliyor. Şimdi o payı kim bıraktı orada? Değil mi yani? Parmaklarımızın üzerinde şu hepsinin evet. üzerinde bulunan payı, küçük et payını, bizim bu parmağımızı doğduğumuzda kıvıracağımızı tahmin eden atomlar mı bıraktı bu payı değil mi? Belli ki Allah o deri yırtılmasın diye, parmaklarımızda olsun, kolumuzda olsun, yırtılmasın diye öyle bir şey yaratıyor ve vücuda koyuyor. Bir nimet olarak, Allah'ın şefkati olarak biz bunu görüyoruz. Yoksa tesadüflerle böyle bir şey kesinlikle oluşmaz.
İnşallah.
Evet, isterseniz bu gecelik bitirelim.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Yarın yine 22'den itibaren bizi internet sitemiz olan harunyahya.tv'den, radyodan Mavi Karadeniz 106.4'ten ve uydudan da Kaçkar TV ve Aksu TV'den izleyebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.